nurpenceresi.com. Sesli sohbetler. Açıklayan Doktor Ahmet Çolak.
Mezheplerin birden fazla olması ve birden fazla olmasına rağmen hepsinin de hak, Allah'ın muradı olmasının izahı yapılacak. İnşallah istifadeye medar olur. Hatime. Asırlara göre şeriatler değişir. Belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a kadar Cenab-ı Hak her bir kavme bir peygamber ayetin de ifadesiyle, hatta bir başka ayette biz peygamber göndermediğimiz hiçbir kavme azap etmeyiz ifadeleriyle Cenab-ı Hak beşeriyeti, insanlığı peygambersiz, mürşitsiz bırakmamış. Zaman zaman bazı kavimler peygamber nurundan uzak kalmışsa da onlar çok fazla insanlık camiasını etkileyecek şekilde olmamış. Dolayısıyla Cenab-ı Hak aynı asırda, hatta aynı bölgede birden fazla peygamber göndermiş. Zaman zaman babası, oğlu peygamber olan, iki kardeş peygamber olan, hatta bir bölgede bir peygamber, başka bir bölgede bir peygamber olan zamanlar olmuş. Cenab-ı Hak beşeriyeti nursuz, peygambersiz bırakmamış. Dolayısıyla bir asırda, hatta kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir. Yani şu demek bu, dinin esasatı iki tanedir. Birisi din dediğimiz imani esaslardır. Yani Hazreti Adem Aleyhisselam'ın insanlığa anlattığı inanç esasları neyse, Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı da aynıdır. Belki detay, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın dininde iman esasları daha detaylı olarak anlatılmış ama yine Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ümmetine anlattığı inanç esaslarıyla Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine anlattığı inanç esasları temelde aynı. Ancak dinin ikinci boyutu dediğimiz hayatla ilgili, yaşamla ilgili boyutu ki biz buna şeriat diyoruz. İşte bu şeriat her asra, her döneme, hatta aynı asırda olsa bile bir peygamberin geldiği kavmin durumuna göre farklı şeriatlar gelebilmiş. Dolayısıyla üstadımız öncelikle asırlara göre şeriatlar değişir. Belki bir asırda kavimlere göre ayrı ayrı şeriatlar, peygamberler gelebilir ve gelmiştir demesi bu. Evet. Ama Hatemül Enbiya'dan sonra şeriat-ı kübrası her asırda her kavme kafi geldiğinden muhtelif şeriatlara ihtiyaç kalmamıştır. Burada şunun izahı yapılıyor. Neden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce pek çok peygamber, pek çok kavme ayrı ayrı zamanlarda gelmiş, her kavmin farklı şeriat uygulamaları olmasına rağmen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bütün insanlığa gönderilmiştir ve kendisinden sonra başka peygamber ve şeriat gelmeyecektir. Bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hatemül Enbiya olmasından dolayıdır ve bütün insanlığa gönderilmesindendir. Çünkü şeriat-ı Muhammediye Aleyhisselatü Vesselam her asra, her kavme, her ferde, her zamanda kafi gelecek şekilde gönderilmiştir. Sebebi bu. Peki, fakat teferruatta bir derece ayrı ayrı mezheplere ihtiyaç kalmıştır. Peki her ne kadar şeriatın temel prensiplerinde bütün insanlara hitap eden bir özellik varsa da ama dünyanın gidişatı, insanların yaşam tarzları, anlayışları, kültürleri aynı seviyede olmadığından şeriatta değişiklik olmasa da aynı şeriat-ı Muhammediye olsa da fakat mezheplerin farklı farklı olmasını netice vermiştir. Yani mezheplerin şeriatın aynı olmasına rağmen mezheplerin farklı olmasının nedeni buradan kaynaklanıyor. Buna çok güzel örnekler gelecek inşallah. Şimdi bu konuyu açıklıyor. Evet, nasıl ki mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir, mizaçlara göre ilaçlar tebeddül eder, öyle de asırlara göre şeriatlar değişir. Bu evet dediği ilk cümleyi açıklıyor. Yani her asırda farklı şeriatlar gelmesinin açıklamasını yapıyor. Bunu ileride tekrar aynı şekilde bir örnekle verecek. Yani mevsimlere göre farklı elbiselerin giyilmesi bir ihtiyaçtır. Ve kışın soğukta palto giymek bir ihtiyaç olduğu gibi yazın ince, açık rengi elbiseler giymek ve palto giymemek de bir ihtiyaçtır, gayet de normaldir. Dolayısıyla insanlık ve beşeriyet, toplum hayatı peygamberimizden önce çok farklı özelliklere sahip olduğundan, çok yüksek seviyede bir kültüre sahip olan bir millet olduğu gibi çok düşük seviyede bir millet de olabiliyor. Öyleyse herkesin durumuna göre farklı şeriatlar gelebilmiş ve gelmiş. Güzel bir örnek. Mevsimlerin değişmesiyle elbiseler değişir. Mizaçlara göre ilaçlar tebeddül eder. Yani derdin dermanı da dert çeşitliliğine göre derman da çeşitli çeşittir. Mesela bir örnek daha veriyor. İstidat farklılığına göre terbiyeler değişik değişik olur. Değil mi? İnsanların ihtiyaçlarına göre gıdalar da farklı farklı olur. Bunlar garipsenmez. Demek ki insanlıkta ihtiyaçları var. Onlara göre Cenab-ı Hak ne ihtiyaçları varsa onları o cins gıdaları gönderiyor ve şeriatlar farklı farklı olmuş peygamberimizden önce. Evet. Asırlara göre şeriatlar değişir. Milletlerin istidadına göre ahkam tahavvül eder. Mesela bir tane verelim. Diyelim Hz. Musa Aleyhisselam zamanında Kur'an'da anlatılan bir olay. İnsanların seciyelerine yani ruhlarına inekperestlik mefkuresi yerleşmiş. İneğe tapma özelliği. Toplumun kendinden kaynaklanan bir özellik. İhtiyaçlarını son derece ihtiyaçlar olduğu için inek ve öküze çiftçilikten dolayı Cenab-ı Hak onlara bir inek kesme emrini şeriat olarak emrediyor. Onların kendilerinde yerleşmiş olan inekperestliği, ineği tapma özelliğini yok etmeye için onlara böyle bir emir veriyor. Veya bazen o toplumun istidat ve kabiliyetlerine uygun onları terbiye etmek için ağır bir yükümlülük Cenab-ı Hak onlara verebilir. Mesela işte cimrilik olan, cimriliği ön planda olan bir topluma o cimri duygularını kırmak için malının dörtte birini zekat olarak emredebilir. Yani bir toplumda böyle bir istidat varsa, cimrilik istidadı, Cenab-ı Hak onu kırmak için ağır bir yük verebilir. Dolayısıyla bir toplumu hangi ihtiyaçları karşılanacaksa o cinsten şeriatlar geliyor. Nasıl terbiye edilecekse ona uygun emirler gönderiliyor. Onların fıtratlarında olan tecavüz, başkasının hakkını elinden almak, başkasına saldırmak duygularını nasıl kırmak gerekiyorsa ona uygun yasaklar geliyor. Yani toplumu terbiye etmek, meratib-i kemalatta yükselmesini sağlamak, Allah'a yakın olmalarını sağlamak için ne gerekiyorsa ona uygun şeriatlar gelmiş. Enbiya-i Salife zamanında, çünkü ahkam-ı şer'iyenin teferruat kısmı ahvali beşeriye bakar. Ona göre gelir ilaç olur. Enbiya-i Salife zamanında yani peygamberimiz önceki peygamberler zamanında tabakat-ı beşeriye birbirinden çok uzak yani bir yerde olan bir millet ile başka yerde olan bir milletin arasındaki toplumsal yaşam, kültür seviyesi neredeyse en aşağıdan en yukarıya kadar farklılık arz ediyor. Madem toplumların hem ulaşımları birbirinin haberdar olmaları, hem kültür seviyeleri, hem ekonomik seviyeleri vesaire çok farklı olduğundan, çok uzak olduğundan mesafesi, seciyeleri uzak birbirinden. Hem bir derece kaba yaşam tarzları, hem şiddetli ve efkarca iptidai, fikri noktadan ilkokul seviyesinde gibi tabiri caizse ve bedeviyete, çöl hayatına, dağ hayatına yakın şehir hayatından uzak olduğundan o zamandaki şeriatlar onların haline muvafık bir tarzda ayrı ayrı gelmiştir. Hatta bir kıtada, bir asırda ayrı ayrı peygamberler ve şeriatlar bulunurmuş. Sonra ahir zaman peygamberinin gelmesiyle insanlar güya iptidai derecesinden idadiye derecesine, yani ilkokul seviyesinden ortaokul lise seviyesine yükseldiğinden tabir caizse insanlık, tabi insanların birbirleri karışmasıyla, kültür seviyeleri birbirine yakınlaşmasıyla insanlık belli bir seviyeye ulaştırmış. Tabiri caizse şöyle denebilir. Biliyorsunuz her ilkokul öğrencisinin öğretmenleri farklı farklıdır değil mi? Ve her ilkokula bir öğretmen, ilkokul sınıfına bir öğretmen tayin edilir. Ama lisede farklı öğretmenler derslere girerler. Tabiri caizse peygamberler insanlık camiasının öğretmenleridir. Her öğretmen kendi sınıfındaki öğrencilerini terakki ettirerek bir sonraki peygambere bırakıyor. O da kendine göre ikinci sınıfa terakki ettirerek bir sonraki peygambere. Toplum böyle öğretmenler sayesinde maddi manevi terakki ede ede belli bir seviyeye getiriyorlar toplumu. Artık bu toplum bir tek peygamberden, bir tek kitap ve bir tek şeriattan istifade edecek seviyeye çıktığında Hatemül Enbiya aleyhissalatü vesselam gönderiliyor. İşin esas orijinali bu. Aslında peygamberler toplumların sadece manevi yönden önderleri ve yol göstericileri değildir. Onların sadece ahiret hayatlarını tanzim ve tertip eden, Allah'a yakınlaşmalarını sağlayan, düsturları getiren değil, aynı zamanda onları maddi terakkilerini sağlamaya yönelik öncülükleri de onlar yapmıştır. Değil mi? Onun için bakın mesela demiri yine bir peygamberin eliyle Allah gönderiyor. Gemiyi bir peygamberin eliyle, ateşi başka peygamberin eliyle, terziliği, bina yapmayı vesaireyi. Dolayısıyla beşeriyetin, insanlığın manevi terakkisinin mimarları peygamberler olduğu gibi maddi terakkilerinin mimarları da yine peygamberlerdir. İşte bunlar terakki ettire ettire belli bir seviye beşeriyeti getiriyorlar ve tek din ile amel edecek hale gelince bütün insanlık Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam gönderiliyor. Şimdi cümleyi bir de okuyalım. İnsanlar güya iptidai derecesinden, ilkokul derecesinden tabiri caizse idadiye derecesine, lise seviyesine terakki ettiğinden çok inkılabat ve ihtilalat ile akvam-ı beşeriye bir tek ders alacak, bir tek muallimi dinleyecek, bir tek şeriatla amel edecek vaziyete geldiğinden ayrı ayrı şeriata ihtiyaç kalmamıştır. Ayrı ayrı muallime de lüzum görülmemiştir. Fakat tamamen bir seviyeye gelmediğinden, öyle değil mi? İnsanlık her ne kadar yakın kültürlere, anlayışlara sahip ise de her yönüyle anlayış, aynı kültür, aynı seviyede ne yazık ki ulaşamamış. Öyleyse ve bir tarzı hayatı içtimaiyede gitmediğinden, yani toplum hayatları aynı özelliği göstermediğinden mezhepler taaddüt etmiştir. Yani birden fazla mezhebin varlığı kendiliğinden gerekli olmuştur. Eğer beşerin, soruluyor bazen, efendim insanlık tek bir seviyeye gelip bir dinden ders aldığı, bir kitabı okuduğu gibi acaba tek mezhep haline de gelebilir mi diye zaman zaman soruluyor. Buna bir cevap, eğer beşerin ekseriyeti mutlakası, yani çoğunluğu, bir mektebi âlinin talebesi gibi, bir üniversite sınıfının öğrencileri gibi, bir tarzı hayatı içtimaiyeyi giyse, hepsi aynı toplum hayatını yaşayacak seviyeye ulaşsa, o vakit mezhepler tevhid edilebilir. Yani bir tek mezhep ile bütün insanlık amel edebilir. Mümkün mü? Fakat bu hali âlem, o hale müsaade etmediği gibi mezahip de bir olmaz. İnsanlığın bu durumu bu anlatılan seviyeye çıkamayacağından dolayısıyla mezhebin de tek olması mümkün değil. Burada şöyle bir, belki dersi okuduğumuz zaman daha net anlaşılacak. Şöyle bir açıklama yapabilirim bunun anlaşılması için. Şimdi düşünün ki beşeriyet hep aynı anlayış içerisine gelmiş. Herkesin nefret ettiği şey aynı. Herkesin sevdiği şey aynı. Herkes aynı sıcak ortamda yaşıyor. Herkes aynı soğuk ortamda yaşıyor. Herkes aynı medeniyet harikalarına sahip. Artık istidat ve kabiliyet olarak aynı düşünüyorlar, aynı seviyorlar. Olur mu? Olmaz. Olmayacağı için mezheplerin tek olması da olmaz. Şöyle olabiliyor bazen tarihte, mesela Osmanlılar bazı konularda, biliyorsunuz Hanefi mezhebine göre amel ediyor Osmanlı devlet yönetimi, din esaslarını Hanefi mezhebin esaslarına göre belirlemiştir. Ancak zaman zaman başka mezheplerin anlayışlarını da kanun olarak tespit etmişler ve uygulamışlar. Böyle bir şey istikbalde olur mu olmaz mı? Bütün insanlığın aynı şekilde aynı mezhep ile amel etmesi, hali alem buna müsaade etmediği gibi mezhepler de bir tek olmaz diyor. Zaten biraz sonra anlaşacak bunun hikmetleri inşallah. Eğer desen, tam soru geldi. Madem ki eski zamanda farklı şeriatlar gelmiş, Peygamberimizden sonra tek şeriat, tek din, tek kitap, tek peygamber, ama mezheplerin birden fazla olmasını nasıl hak olarak görürüz? Soru tam yerinde münasip. Hak bir olur. Nasıl böyle 4 ve 12 mezhebin muhtelif ahkamları hak olabilir? Bazen soruyoruz. Hak kaçtır? Doğru kaçtır? Tektir. Halk arasında bu zaman zaman kullanılır. Eğer doğru tekse, Allah'ın Kur'an'da bizden istedikleri bir doğru ise, istediği bir tane ise, Peygamberimizin uygulaması tek ise, o zaman o Kur'an'dan ve sünnetten çıktığını iddia ettiğimiz mezheplerin birden fazla olması ve her birinin diğerine aykırı hükümler söylemesi, birinin farz dediğine diğerinin haram demesi, birinin helal dediğine diğerinin, birinin mekruh dediğine diğerinin sünnet demesi, nasıl hak olabilir? 4 hak mezhep şu anda dünya yüzünde uygulanıyor ama 12 tane hak mezhep var. Bunlardan bir tanesi mesela Davud-u Zahiri'nin içtihatlarını ifade eden Zahiriye mezhebi. Bir tanesi Süfyan-ı Sevri'nin içtihatlarını ifade eden mezhep. Bir tanesi diyelim Ebu'l-Leys Semerkandi'nin, mesela Taberi'nin, Taberi Hazretleri'nin içtihatlarını ifade eden görüşler. Dolayısıyla 12 tane hak mezhep, hak görüş var diyoruz. O zaman bir tek hak nasıl 12 tane olur? Çok orijinal bir sual. Beşeriyeti, insanlığı çok meşgul etmiş. Hatta İslam tarihinde birçok alemin zihnini meşgul etmiş. Günümüzde de birçok insanı sıkıntı, tabiri caizse sıkıntıya bırakan bir konu. Şimdi bunun cevabını okumaya çalışalım. El cevap, bir su 5 muhtelif mizaçlı hastalara göre nasıl 5 hüküm alır? Şöyle ki, su bir tane, hasta 5 tane. Aynı sudan her bir hastaya farklı hüküm çıkacak. Birisine hastalığının mizacına göre su ilaçtır, tıbben vaciptir. Vücudu susuz kalmış, susuz kalmış. Su kaybından ölmek üzere olan bir hasta için doktorların su içirmesi nedir? Farzdır, tıbben gereklidir. Eğer su içmezse ölecek o an için. Çünkü hastalığı susuzluk. Diğer birisine hastalığı için zehir gibi muzırdır. Ameliyattan yeni çıkmış hastalara su içirmeyi yasaklar doktorlar. Su içmek yasak. Su da mı? Evet, su da. Ameliyattan çıkan bir hasta için aynı su tıbben haramdır denilir ona. Yasak yani. Aynı su. Diğer birisine az zarar verir. Tıbben ona mekruhtur. O kadar çok su içmiş. Suyu çok içmek de insanı öldürürmüş. Bir doktordan dinlemiştim. Su adamı öldürür mü? Evet dedi. Su adamı öldürür çok içerse. Niye adam boğulur dedi? Suda, denizde Çok sudan dolayı boğulur. Ve demek ki suyu fazla içmek şifa iken, gıda iken normalde, hatta bazen farz iken, lazım iken bazen zarar verir fazla su. Demek ki derman hadden geçse dert getirir. Yani derman sınırı aşarsa dert getiriyor. Su dermanken fazla içince zarar. Bu adama nedir su? Mekruhtur. Ya efendim, su sadece gereklidir, farzdır diye hüküm verilemez. Hastaların mizacına, özelliğine ve durumuna göre aynı su farklı hüküm alıyor. Diğer birisine zararsız menfaat verir, tıbben ona sünnettir. Çok su içmesen de olur ama biraz susadın, içsen iyi olur. İç kardeşim, afiyet olsun. Sünnettir. Diğer birisine ne zarardır ne menfaattir. Afiyetle içsin, tıbben ona mubahtır. Sünnet de değil, mekruh da değil. Farz da değil, haram da değil. Serbest. İster iç, ister içme. Çok enteresan. İşte hak burada taaddüd etti. Beşi de haktır. Ama neye göre? Hastaların mizacına, özelliğine ve durumuna göre. Aslında din bizim hayatımızın suyu gibi, havası gibi, gıdası gibi. Ama bizim özelliklerimize göre, toplumun yapısına, bünyesine, insanların yaşam tarzlarına göre farklı farklı hükümler alıyor. Şimdi onlara çok orijinal örnekler okuyacağız. Ben buna yaşadığım bir örnekle katıda bulunmak istiyorum. Dolayısıyla sen diyebilir misin ki su yalnız ilaçtır, yalnız vaciptir, başka hükmü yoktur diyemezsin. Bir usul kitabı okuyoruz bir profesör hocamızla. Usul kitabında, usul epeyce zor bir iştir, usul. Usul-u fıkıh kitabı okuyoruz. Onun yazan usul-u fıkhın sahibi diyor ki, Allah'ın Kur'an'daki muradı tektir. Müştehitler Allah'ın Kur'an'dan muradını anlamak için uğraşırlar, iştihad ederler, gayret ederler. Ama ne kadar müştehit oradan iştihad çıkarırsa çıkarsın, birisinin çıkardığı doğrudur, diğerlerininki yanlıştır. Usulde yazıyor bu. Bu anlayışa İslam hukukunda tahtiyeciler denilmiş. Yani benim anlayışım doğrudur, yanlışa ihtimali var. Diğer mezheplerin anlayışı yanlıştır, doğruya ihtimali var. Bu anlayışa tahtiyeciler diyorlar. Ben dedim ki hocam, o mübarek zatın, eğer zamanında olsaydım bu usulü yazan zatın ya da şimdi burada olsaydı, ben önce hürmetle ellerinden öper, sonra ona şöyle bir örnek verirdim. Çünkü o bir örnek veriyor bundan sonra. Örneği de şu. Mesela diyor, bir atı kaybetsek çölde, verdiği örnek, kendi anlatakata bir örnek veriyor. Bunu diyor 10 kişi aramaya çıksa kaç kişi o atı bulur? Bir kişi. İşte diyor, diğer 9'u bulamaz. Kur'an'da Cenab-ı Hakk'ın da kastettiği mana tektir. 10 müştehit, 10 içtihatta bulunsa birisi isabet eder, 9'u isabet etmez. Örnek de bu. Ben dedim işte eğer burada olsaydı o mübarek üstadın, bu mübarek zatın önce elini öper, çünkü üstadımız öyle diyor. Eğer itiraz ederse elini öpün, medar itiraz noktaya cevap verin diyor. Tabi hocamız dinliyor, profesör hocayla beraberiz baş başa, bir doktora dersi için okuyorduk. Ben dedim önce ellerinden öperim, sonra derim ki ya üstad, ben Bediüzzaman Hazretlerinin açıklamalarına göre bu konuyu farklı değerlendiriyorum. Faraza bizim çölde kaybettiğimiz at olmasın da ihtiyacımız olan su olsun. 10 tane adam çölde susuz kalmış. Her birisi su aramak üzere çöle dağılıyorlar. Şimdi bunlardan bir tanesi suyu bulur, 9'u bulamaz diye iddiada bulunabilir miyiz? Hayır. Çölde çünkü bir yerde su yok. Çok yerde su var. Birisi pınar suyu bulur, biri kuyu suyu bulur, biri bir yerde yağmur suyu birikmiş olan suyu bulur vesaire. Dolayısıyla suyu bulanlardan birisi benim bulduğum su duranma, su olmama ihtimali var. Diğerlerinin bu su diye buldukları su değildir ama su olabilir diyebilir mi? Hayır diyemez. Ancak şunu diyebilir. Hepimizin bulduğu sudur ama benim suyum daha güzeldir. Bunu diyebilir sadece. Diğerlerinin bulduklarına su değildir diyemez. Şöyle durdu. Dedi ki bunu kaydetmek lazım kitabın kenarına. Dedim Bediüzzaman bize böyle anlatıyor. Bütün mezheplerin Kur'an pınarından içtikleri sudur. Hepsi de sudur. Hepsi de karnını doyurur, ihtiyacını giderir. Ama birisi diyebilir ki benim içtiğim su daha lezzetlidir. Olabilir. Diğerlerinin su bulduğunu inkar etmesin. Diğerlerinin karnını doyurduğunu, susuzluğunu giderdiğini inkar etmesin. Ama kendi içtiği suyun daha lezzetli olduğunu söylesin. Bunun bir zararı yok. Kur'an Eczahane-i Kübrası'ndan, Kur'an Semavi Sofrası'ndan herkes kendi derdinin ilacını ve manevi ihtiyaçlarının gıdasını alır. Hem derdine derman bulur, hem gıdasını bulur Allah'ın izniyle. Buna güzel örnekler gelecek şimdi. Evet. İşte bunun gibi ahkam-ı ilahiye, mezheplere, hikmet-i ilahiyenin sevkiyle ittiba edenlere göre değişir. Çok muhteşem bir ifade. Bediüzzaman Hazretleri'nin Risale-i Nur külliyatında bize sürekli vurguladığı bir esas var. Kader. Olayın kader boyutu. Bir adamın başına bir musibet geliyor. Bir musibet. Ama adam suçsuz. Hiç suç işlemeden hapse atmışlar sen hırsızlık yaptın diye. Ama adam gerçekten hırsız değil. Ama gerçekten hırsız değil. Diyor ki Bediüzzaman, kaderin hissesi var. Bu belki gizli bir suçu vardı. Kader bunu biliyordu. O gizli kalmış suçundan dolayı bunu hapse mahkum etti. Ama hakim ve şahitler bunun işlemediği bir suçtan dolayı ceza verdiler, zulmettiler. Kaderse daha önce işlediği bir suçun cezası olarak verdi, adalet etti. Her olayda kaderin bir adalet yönünü nazara verir. Hatta her olayda, çirkin görülerde bile kaderin bir rahmet yönünü nazara verir. Aynı konuyu biz burada da görüyoruz. Yani bir bölgeye gidiyorsunuz, Şafiler ağırlıkta. Sen ben Şafi, sen ben de Şafi, sen ben de Şafi. Sen Hanefi, ben Hanefi, sen ben Hanefi. Yani bölgelerde mezheplerin ağırlıklı olduğunu görürüz. Diyor ki, insanlar kaderin sevkiyle o mezhebi tercih etmişlerdir. Kader ilahinin tensibi söz konusudur burada. Çok muhteşem bir ifade. Allah Allah. Yani sanki Allah Kur'an'da ve hadis peygamberinin diliyle hadislerde, yaşantısıyla hadislerde bize bildirdiği hakikatlerin kıyamete kadar insanların ihtiyaç duyacağı şeyleri orada yazmış, göndermiş, bize bildirmiş. Her bölgenin ihtiyacı o ayetlerde ve hadislerde var. İşte onlar kendilerinin ihtiyaç duyduğu şeyi o ayetten alıp çıkarıyorlar. Müştehitlerin içtihadıyla. Ve onlar da ihtiyaçlarını o müştehidin, o Kur'an'dan ve hadislerden çıkardığı ilacı kullanarak dertlerine deva buluyorlar. Allah böyle murad etmiş. Allah'ın muradı da zaten her toplum kendi istidat ve kabiliyetine, toplumun kültür seviyesine ve yaşam tarzına uygun olarak o ayetlerden ve hadislerden ihtiyaçlarını bulsunlar, çıkarsınlar diye Allah hikmeten takdir etmiş. Herkes de zamanı gelince ihtiyacını o ayetlerden çıkarıyor. Onun için mezheplerin varlığı Allah'ın muradıdır. Ayet var. Onlar ülül emre sorarlarsa, görüş sahibi, müştehitler işte. Onlar diyor dertlerinin devasını bulurlar. Ayet. Allah peygamberine sormaktan sonra ülül emre sormayı emrediyor. Evet. Dolayısıyla Allah'ın muradı, mezheplerin varlığı Allah'ın muradı. Yeter ki biz hak bir mezhebe tabi olalım ve o müştehidin içtihadına uygun dinimizi yaşayalım. Evet. Hem hak olarak değişir ve her birisi de hak olur, maslahat olur. Mesela hikmet-i ilahiyenin tensibiyle İmam-ı Şafii'ye ittiba eden ekser itibariyle Hanefilere nispeten bedevi köylülüğe ve bedeviliğe daha yakın olup cemaati bir tek vücut hükmüne getiren hayatı içtimaiyede nakıs olduğundan her biri bizzat dergah-ı kadul hacata kendi derdini söylemek ve hususi matlubunu istemek için imam arkasında Fatiha'yı birer birer okuyorlar. Yani buradaki bedevilik ve köylük haşa bir hakaret manası değil. Toplumda nasıl yaşıyorsunuz? Ben köyde yaşıyorum. Köy şartları. Oldu değil mi? Yani sen köylüsün kardeşim, köy şartları şöyledir demek hakaret değil ki. Olayın, vakanın tespitidir. Peki, köyde yaşayanlar, çölde yaşayanlar, dağda yaşayanlar, yani şehirlilik hayatından uzakta yaşayanlar, herkes kendi derdini kendi anlatmak ister. Bu toplumun kendisinden kaynaklanan bir özelliktir. Onun için Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı hadislerinden hareketle İmam-ı Şafii Hazretleri Fatiha'yı namazda okumazsan namazın olmaz diyor. İçtihat etmiş. Aslında bu içtihat o toplumun bünyesine çok münasip. Niye? Ben Allah'a kendi derdimi kendim anlatacağım. Elhamdülillah ben kendim okuyacağım. Allah'a derdimi bizzat takdim edeceğim. Toplumun bu ihtiyacını İmam-ı Şafii Hazretlerinin Peygamberimizin hadislerine hareketle çıkardığı içtihat karşılıyor. Bir ihtiyaç var ve bir içtihat o ihtiyacı karşılıyor. Değil mi? Herkes kendi derdini kendi anlatmak istiyor. Bunu o bölgelerde yaşayan insanlar daha iyi anlarlar. Daha net. Ama şimdi halbuki hem aynı hak ve mahz-ı hikmettir. Bu güzel bir şey mi? Son derece güzel. Namazda da olsa imam da okuyor Fatiha'yı. Her cemaatten kendisi de okuyor. Allah'a arzusunu, isteğini kendi bizzat takdim ediyor. Ya imam zaten takdim ediyor bize temsilen demiyor. Kendisi de Fatiha okuyarak ihtiyaçtan Allah'a övüyor, met ediyor ve Allah'a ihtiyaçlarını takdim ediyor. Ama İmam-ı Azam'a ittiba edenler ekseriyeti mutlaka ile bu çoğunluk. Yani şehirde olup da Şafii mezhebine tabi olan olur mu? Olur tabii. Niye olmaz? Bir zararı da yok. Ama çoğunluk olarak şehirlilik hayatına alışan, şehirli hayatı yaşayan insanlarda şehirliğe daha yakın ve hayat-ı içtimaiye müstahit olduğundan bir cemaat, bir şahıs hükmüne girip bir tek adam umum namına söyler. Geliyorsun bir yere, ne diyoruz? İçinizden bir adamı seçin, onunla konuşayım, o sizin adınıza derdinizi söylesin. Öyle değil mi? Artık temsil hayat. Bak, meclisler bile öyle olmuş artık. İnsanlık belli bir seviyeye kendiliğinden gidiyor. Toplumun ihtiyacından kaynaklanıyor. Bizim dertlerimizi birisini seçelim, gitsin, o anlatsın. Hadi gel işimizden iki kişiyi seçelim, bir kişiyi seçelim, gitsin derdimizi valiye anlatsın. Öbür türlü de diyor, hepimiz beraber gidelim anlatalım derdimizi. Farklı değil mi? Madem ihtiyaçlar farklı, ilaçlar da farklı olacak. Dolayısıyla İmam-ı Azam mezhebine tabi olanlar, genellikle medeni olanlar, yani şehirde yaşayanlar, genellikle Hanefi'dir ve dolayısıyla İmam Fatiha'yı okur, diğerleri namazda okumaz. İmamı temsil seçmişlerdir. O bütün cemaat namına ihtiyaçlarını Allah'a takdim ediyor. Toplumun ihtiyaçlarına uygun içtihatlar olduğunu anlatmak açısından. Çok güzel örnekler inşallah gelecek daha. Evet. Umum kalben onu tasdik ve rabd-ı kalbedip. Cemaat imamla bütünleşip tabiri caizse kalben ona bağlanıp onun sözü umumun söz hükmüne geçtiğinden Hanefi mezhebine göre imam arkasında Fatiha okunmaz. Okunmaması aynı hak ve mahzı hikmettir. Peki su örneğinden gidersek sadece suyu içmek yani Fatiha'yı okumak haktır diyebilir miyiz? Hayır. Burada bütün cemaatin Fatiha okuması haktır. Çünkü toplumun bünyesi ona münasip. Hastalığının derdi, ilacı odur. Evet, öbür tarafta da sadece imam okuması yeterlidir. Çünkü toplumun ihtiyacı ona gerek bırakmamış. Hem mesela madem şeriat tabiatın tecavüzüne set çekmekle, bu çok dikkat çeker bir üslup. Şeriatın varlığı öncelikle ihtiyaçlarımızı karşılamak. İkincisi de bize zarar verecek şeylerden bizi uzaklaştırmak. Çünkü iki tane hüküm vardır. Bir, yapılması gerekenler. İki, yapılmaması gerekenler. Değil mi? Şeriatın varlığı bu demek yani. Şeriat yanlış anlaşılmasın. Şeriat bizim dünya ahiret saadetimizi kazanmak için konulmuş kurallardır. Yalan söylemeyeceksin kardeşim. İşte şeriat bu. Bazıları yanlış anlıyor şeriatı. Sen alışveriş yapıyor musun? He. Peki alışverişte aldatılmak ister misin? Hayır. Tamam işte. Bu şeriat işte. Tartıda ölçülü olmak, aldatmamak şeriat. Dinin esasıdır ya. Sen namusuna göz dikmelerini ister misin? Yok. Hatta isterim ki bakmasınlar bile. İşte şeriat bu. Bir tanesi ya bu şeriatın hükümleri ağır diye dedikodu yapıyormuş bir sanatçı. Ben bizzat bunu bir yerde okudum. Sonra neyse bunun kasetlerini milyonlarca CD'sini çoğaltmışlar. Ne diyorlar ona?
Korsan.
Ha, korsan CD yapmışlar. Neyse yakalamış emniyet bu korsan CD'leri. Şimdi eskiden bu insanlara verilen cezaları, şeriatın koyduğu cezaları ağır bulan bir adam demiş ki bunları öldüreceğim. Halbuki şeriat onların öldürülmesini istemiyor. Şeriatın koyduğu ceza çok hafif ona göre. Bak, şeriatın koyduğu cezayı ağır buluyor ama kendi başına gelince onu hafif görüp bu sefer yok diyor, bunları keseceksin hepsini, asacaksın, sallandıracaksın diyerek. Din insana zarar olsun diye gelmez. Hangi organımızı Allah bize zarar olsun diye yaratmış ki? Söyleyin bakalım. Peki bize kainatta verdiği şeylerin hangisi bize zarar olsun diye yaratmış? Peki bizi böyle her şeyimizle faydalı ve bize ihsan ettiği şeyi her şeyiyle faydalı olarak yaratan ve gönderen Allah haşa bize gönderdiği Kur'an'ı ve peygamberi mi bizim faydamıza olmayan bir şeyi söylemiş olsun? Haşa, değil mi? Yani bu hakikat ortaya gösteriyor ki bizi yaratan mükemmel yaratan Allah elbette bize gönderdiği düsturları da mükemmeldir. Bizim zararımıza değil, menfaatimizedir. Dolayısıyla şeriatın bir gayesi insanın başkasına zarar vermesinin önünü kesmektir. Engellemektir yani. O zaman cezalar caydırıcı olmalı, değil mi? Ve uygulama özelliğine sahip olmalı. İşte madem şeriatın bir hedefi budur, onu tadil edip nefsi emmareyi terbiye eder. İnsanın nefsini terbiye etmektir şeriatın bir hedefi de. Elbette ekser etbağı köylü ve nimbedevi. Şimdi bir konuyu daha getiriyor. Biliyorsunuz Şafii mezhebine göre kadına dokunan kişinin abdesti bozulur. Hanefi mezhebine göre ise kadına dokunan kişinin abdesti bozulmaz. Bunun arka planı aslında hadislere dayanır. Ayetlerden çıkarmışlar bu hükümleri müştehitler. Ama İmam-ı Şafii Hazretlerinin çıkardığı içtihadı benimseyenler genellikle köylü ve yarı bedevi. Yani tam şehirli değil, yarı şehirli olduğundan İmam-ı Şafii'nin içtihadını tercih etmişler. Hikmeti de şu. Elbette ekser etbaı köylü ve nimbedevi ve amelelikle meşgul. Tarlada, bağda, bahçede vesaire çalışmakla hayatını geçiren insanlar Şafii mezhebine göre kadına temas ile abdest bozulur, az bir necaset zarar verir. Niye? Çünkü necasete bulaşma ortamı çok müsait. Temizliğe pek dikkat edilmez öyle ortamlarda. Yaşam tarzı olarak. Öyleyse şeriat bunların kadınlarla hemhal olmalarını, baş başa kalıp günaha girmelerini engellemek için bir set çekiyor. Engel çekiyor. Dokunma abdestin bozulur. Uzak tutuyor. Öbür taraftan bak bir damla da olsa namazın olmasa necaset. Aman çok dikkat et diyerek necasetten, namaza engel olacak şeylerden, o kirden, pastan insanı uzaklaştırıyor. Toplumun yapısı. Merak ettim ben. İmam-ı Şafii Hazretleri bu içtihadı nerede yapmış diye. İmam-ı Şafii Hazretleri daha önceden Mısır'a gitmeden önce Orta Doğu'da, yani işte şu andaki Irak bölgesinde yaşıyor. Ve orada aynen İmam-ı Hanefi mezhebine göre avuç ortası kadar necaset namaza engel değildir diyor. Aynı İmam-ı Şafii Hazretleri Kahire'ye gidiyor Mısır'a. Oraya gidince orada diyor ki hayır diyor, bir damla da olsa namaza manidir. Demek ki Allah'ın bir sevki söz konusu. Bak, aynı İmam-ı Şafii şeydeyken şufa hakkı diye bir şey var. Şufa. Şufa hakkı diyorlar. Yani sizin tarlanız var. Sizin tarlanızın yanında bir tarla var. O tarlanın yanından su akıyor. Yani sizin tarlanızın yanından su gitmiyor. Akarsu yok. Diyor ki İmam-ı Azam Hazretleri, bir başkasının tarlasından bir kişi su getirebilir. Öteki engelleyemez. Bu diyor yol hakkıdır. Tarlası olan bir adamın başkasının tarlasına suyun geçmesini engelleyemez diyor. İmam-ı Şafii diyor ki yok diyor, adamın gönlü yoksa geçiremezsin diyor İmam-ı Şafii. İmam-ı Şafii Hazretleri gidiyor Kahire'ye, Mısır'a. Bakıyor ki bir tarlaya su gitmezse o tarlada hiç şey olmaz. Diyor ki evet diyor. Bir tarladan başka tarlaya su geçirmek haktır. Gönülsüz de olsa bak, Allah'ın bir sevki söz konusu burada. Bir ihtiyaç var ve o ihtiyaca uygun da dinimizin Kur'an ve hadislerden çıkarılan hükümlerle bir neticeye varılıyor. Onun için mezhepler bir rahmettir ve insanın ihtiyaçlarına uygun bir ilaçtır. Hangi topluma hangi içtihat ilaç olarak çıkarılmışsa o topluma o ilaç. Hatta mesela şimdi diyelim ki ben bu konuyu sık sık kendi alemimde müzakere ediyorum. Müzakere etmek lazım. Günümüzde mesela uzak doğuda herhalde değil mi? Böcekleri çok fazla yiyorlarmış. Uzak doğuda. Böcek, her türlü böceği yiyorlar. Evet. Bazı hak mezheplerde böcekleri yemek helal. Şimdi gittiniz oraya. İslam'ı anlattınız. Şimdi siz böcekleri yiyemezsiniz diyebilir misiniz? Onlara diyeceksiniz ki kardeşim, İslam dini Kur'an ve hadistir. Ancak toplumların ihtiyaçlarına göre mezhepler çıkmıştır. Mezheplerde bunlardır. Onlar bakacaklar, emin olun, böcek yemek helaldir diyen mezhebi tercih edeceklerdir. Doğru mu? Doğru. Gayet tabii olarak gayet de normaldir. Bir yere gittiniz, deniz mamulleriyle insanlar her türlü hayatlarını geçiriyorlar. Karides, söyleyin adlarını bilmiyorum fazla. İstakoz, midye vesaire. Hanefi mezhebine göre caiz değil. O bölgeye gittiniz, siz de Hanefisiniz. Ne diyeceksiniz? Yeni Müslüman olmuş bir ülke, bir millet. Siz diyeceksiniz kardeşim, dinimize göre şunlar şunlar haktır. Sizin toplumunuz hangisi benim? Ona diyecek gerek. Biz bunu helal kılan mezhebi tercih ediyoruz. Hayatımızı ona göre yaşayacağız. Dinimizi ona göre yaşayacağız diyeceğiz. Hak mıdır? Yerinde midir? Yerindedir. Bir tane daha örnek vereyim. Daha hani konuyu örnekler açmak konuyu daha güzelleştiriyor. Hem de içtihada bir örnek vermiş olalım. Kitaplarımızda geçen, anlatılan bir olay. Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak abdest almayı anlatırken, abdesti anlatırken başlarınızı meshediniz der. Başı meshetmek nedir? Farzdır. Bütün mezheplerde farz mıdır? Farzdır. Ama nasıl meshedeceğiz kısmında teferruat vardır. İşte teferruat bu. Bak, başı meshetmek farz bütün mezheplerde. Ama şimdi bu meshediniz başın ifadesinin başında geçen bi harfi var. Bi ru'usikum, başınızı diyor. Oradaki bi harfi, bi harftir o. Bir mezhebe göre güzelleştirmek için gelmiştir. Ve başın tamamını meshetmek gerekir diyor. Başınızı meshedin demektir bu. Öyleyse başınızın tamamını meshedeceksiniz. Hakikaten sıcak memlekette, sıcak ülkelerde ne güzel değil mi? Elini böyle bol suya batıracaksın, bol bol. Bir de böyle çekeceksin, başın her tarafı meshedeceksin. Bir serinletir. Ne kadar güzel bir ihtiyaç. Şimdi Hanefi mezhebine göre bir kısmını, çünkü bir harfinin bir manası da Arapçanın özelliğinden. Niye Allah Kur'an-ı Kerim Arapça gönderdi? Niye Kur'an Arapçadır diye Kur'an'da açık ve net ifade var? İşte bundan dolayı. Arapçanın farklı özelliklerinden farklı manalar çıkarılsın diye. Bir harfinin bir manası da bir kısmını demek. Bazısını yani. İşte İmam-ı Azam Hazretleri şöyle diyor. Elini dok koyacak kadar bir yeri meshetsen bu yeter. Bak yetti. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri diyor ki dokanı vermek yeter diyor. Şöyle. Dokanı vermek yeter. Azizim gittiniz, hani bir örnek olsun diye verdik ya. Gittiniz kutuplara. Adam bırak saçını göstermeyi. Elinden gelse kaşlarını da kapatacak. Böyle bir ortamda ne diyeceksiniz siz? Başının tamamını bol suyla mesh, onu tercih ederler mi? Onlar derler ki vallahi İmam-ı Şafii'nin içtihadı bize daha münasip. Biz İmam-ı Şafii mezhebini kabul ediyoruz ve onun içtihadına göre dinimizi yaşayacağız. Hak mıdır? Haktır. Maslahat mıdır? Din midir? Dindir efendim. Hali alem, yani insanlığın şu hali tek bir seviyede olmadığından mezheplerde tek olmaz. Evet. Ekseriyet itibariyle hayatı içtimaiye giren nim medeni şeklini alan insanlar ittiba ettikleri mezhebi Hanefi'ye göre mesih nisvan abdesti bozmaz. Bir dirhem kadar necaset, necasete fetva var. Yani şehir hayatı yaşayan insanlar kadınlara sürekli baş başa kalma olmadığından diğer ortamlara göre evet kadına dokunursan hasbel beşer abdestin bozulmaz der. Zaten şehirde yaşayan medeni insanlar temizliğe daha Müslümanlar kastediyoruz tabi. Daha hassastırlar temizlik konusunda. Biraz daha dikkatlidirler. Böyle insanların temizlik konusundaki hassasiyetinden dolayı ihtiyaç olursa bir dirhem kadar, 3,5 gram kadar necaset ağırlığında bir necaset insan vücudunda olsa namaza mani değildir. Veya avuç ortası kadar ıslandığı zaman avuç ortası kadar olacaksa bu da necasete mani değil. Şimdi Avrupa'daki örneğe bakın. Avrupa'da tuvaletlerde su yokmuş. Şaşırdım duyunca. Ya dedim bu kadar medeni bir millet tuvalet gibi gerekli bir yerde suyu nasıl koymaz? Şok oldum. Ama öyle. Hakikat öyle. Şimdi gittiniz Avrupa'da insanlar Müslüman oluyorlar. Valla bir dirhem necaset namazı bozar. Sen de İmam-ı Şafii mezhebindensin. Desen, kardeş biz tuvalette, affedersiniz, tuvalet kağıdıyla temizleniyoruz. Nasıl olacak bu? Demez mi? Diyeceksiniz kardeşim, tuvalet kağıdı temizlesen, İmam-ı Hazam Hazretleri içtihadına göre namazınıza mani değildir. Ne kadar münasip değil, ne kadar güzel. Din kolaylıktır. Mezhepler de bu kolaylığı insanların durumuna göre sağlayan bir güzelliktir. Elhamdülillah. İşte bir amele ile bir efendiyi nazar alacağız. Amele tarzı maişet itibariyle ecnebi kadınlarla ihtilata, yani kendine nikah düşen kadınlarla tarlada, bağda, bahçede iş değil mi çalışırken vesaire orada karışık beraber yaşamaya, temasa, birbirlerine dokunmaya ve bir ocak yanında oturmaya, gel şöyle biraz oturalım şöyle sohbet edelim diye tenha bir yerde kalmaya ve mülevves şeylerin içine karışmaya müptela olduğundan kirpas, necaset yerlerde bazı köyleri gördüm ben doğuda gittim. Bir arkadaşım imamdı orada. Köyde tuvalet yok dediler. Allah Allah şok oldum. Hiç de duymamıştım. Yani köyde tuvalet yok. Öyle yaşıyorlar ya. Peygamberimiz zamanında çölde tuvalet yok. Herkes çölün değişik yerlerine ihtiyaçlarını gideriyorlar. Böyle toplumlar olabilir mi? Olabilir. Madem böyle toplumlar olabilir ve var, o zaman bunların necaset konusundaki hassasiyetleri daha bir üst seviyede olmalı. Çünkü necasete bulaşma imkan ve ihtimali çok yüksek. Hani ateşin olduğu yerde ne dersiniz? Aman dikkat edin. Ormanda ateş. Aman ha bir damla da olsa. Değil mi? Ama orman değil. Çölde ateş yanarsa yansın. Biraz yanmasının çok zarar olmaz. Evimize gelmesin de der gibi yani tabiri caizse. Öyle hassas ortamlarda azıcık bir necaset zarar verir diyerek oradan uzaklaştırıyor. Büyük necasetten, daha büyüğünden yani sakındırıyor. Ve orada kadına dokunma diyerek Allah korusun zina gibi çok büyük günahlardan insanı uzaklaştırıyor. Elhamdülillah. Evet. Sanat ve maişet itibariyle tabiat ve nefsi emmaresi meydanı boş bulup tecavüz edebilir. Yani günah işleyebilir. Onun için şeriat onların hakkında o tecavüzata set çekmek için abdest bozulur, temas etme, namazını iptal eder. Bulaşma manevi kulağında, yani necasete bulaşma namazın bozulur diye manevi kulağında bir saday semavi itibariyle saday semavi çınlattırır. Sürekli kulağında bir ses. Aman dokunma abdestin bozulur. Bazen dikkat ediyorum. Hakikaten Şafii kardeşlere kadınlara dokunma konusunda öyle hassaslar, ne kadar güzel. Necaset konusunda öyle dikkatliler, ne kadar hoş. Yani o semavi ses kulaklarının kenarına sürekli ihtar ediyor. Dikkat, aman dikkat diye. Bunu sağlıyor topluma. Ama o efendi namuslu olmak şartıyla, ne kadar güzel. Namuslu olmak şartıyla. Adat-ı içtimai itibariyle ahlak-ı umumiye namına ecnevi kadınlara temasa müptela değil. Yani kadınlara dokunmak gibi bir derdi yok. Herkes medeni. Bırak dokunmayı, bakmakta bile hassasiyet davranıyor. Şehirde yaşayan Müslümanlar daha hassaslar. Yani böyle olur demek istiyor yani inşallah Müslümanlar böyle olur. Mülevves şeylere nezafeti medeniye namına kendini o kadar bulaştırmaz. Bakıyorsun biraz terliyor, bir duş alayım diyor. Değil mi? Ya üzerine bir çamur bulaşıyor, ya pantolonu değiştireyim diyor. Bak böyle hassas olan bir şehir medeniyet hayatında artık onun avuç ortası kadar da bir necaset inşallah namazına zarar vermez. Evet. Mezhebi Hanefi namıyla ona şiddet ve azimet göstermemiş. Ruhsat tarafını gösterip hafifleştirmiş. Elini dokunmuş ise abdestin bozulmaz. Hicab edip kalabalık içinde su ile istinca etmemenin zararı yoktur. Bu da çok güzel. Bazen soruyorlar ya işte toplumda bazen su bulamadığımız yerler oluyor. Tuvalete gidiyoruz su yok. Ne olacak? Su yok veya işte avret yerimi açarsam görülecek. Toplumdayız çünkü. O zaman sen elden gelir de sakınsan da yani azıcık bir şey üzerine bulaşsa da necaset inşallah namaza mani değildir. Toplumsal ihtiyaçlara uygun olarak içtihat Kur'an'dan ve hadislerden çıkarılmış. Elhamdülillah. Hicab edip yani avret yerim görülmesin diye kalabalık içinde su ile istinca etmemenin zararı yoktur. Bir dirhem kadar fetva vardır der. Onu vesveseden kurtarır. Namazım oldu mu diye endişe etme. İçtihat var. O kadarcık zarar vermez inşallah diyerek adamı vesveseden kurtarır. Ne kadar güzel. Ama imkanı var. Azimet tercih eder. Bir damla da olsa üzerine bulaştırmaz. Ne âlâ. Ama ruhsat var. Madem ruhsat var amel edebilir. İşte denizden iki katre sana misal, onları kıyas et. Bir iki örnek daha vermek istiyorum. Çünkü üstadımız mizan-ı şarani mizanıyla şeriat mizanlarını bu suretle muvazene edebilirsen et diyor. İmam-ı Şarani'nin Mizan diye bir eseri var. Onun için mizan dedi burada. Mizan-ı Şarani ile. Yani İmam-ı Şarani Mizan isimli eserinde mezheplerin farklılığının hikmetlerini anlatıyor. Ve bize de o eserdeki hikmetleri tartabilirsen, okuyabilirsen anlarsın ki mezheplerin farklı olması haktır ve her biri de dinin kaynağından su içer demek istiyor. Ben bunu bir iki cümlede özetleyeyim. İmam-ı Şarani Mizan'ı ben şahsen okudum birçok yerini. O şöyle diyor. Ben diyor araştırdım hem ilmi olarak hem de diyor keşf ve kerametle. Gördüm ki bütün mezhepler aynı şeriat denizinden içiyorlar. Bu şeriat denizinden iki pınar açılmış diyor. Bir pınarı azimettir, bir pınarı ruhsattır. Ne demek? Yani dinin bir zor olan, şiddetli olan kısmı var. Bir de kolay olan, hafif olan, işte insanlara kolay yönünü gösteren yönü var. Mezheplerin bir kısmı zor olan yönleri tercih etmişlerdir. Bir kısmı hafif olan yönü tercih etmişlerdir. Alimler, bedenen kuvvetli olanlar ve ilmi seviyesi yüksek olanlar, İmanı kuvvetli olanlar zor yönlerini tercih etsinler. İmam-ı Şarani'nin ifadesi. Bedenen zayıf, imanı zayıf, zor durumda, şartları zor. Âmi bir adam, ilmi seviyesi yüksek değil, dinin çok teferruatına sahip değil. Onlar da basit, hafif taraflarını tercih etsinler. Bunlara bir iki örnek veriyor. Ben vereyim onlardan bir tanesini. Onun için diyor, dinin bunun ikisi de rahmettir. Ve diyor ben keşif olarak, keramet olarak ilmen gördüm ki bir mezhep diğerinden asla üstün değildir. Çok ifade ona ait. Bir mezhep diğerinden üstün değildir. Allah Allah. İkisi de hak ve ikisi de o şahsa göre ikisi de güzeldir. Ne kadar güzel. Bir örnek verelim isterseniz. Mesela ayı gözetlemek Ramazan'da şart. Çünkü ayı göreceksin ki oruca başlayasın. Ayı göreceksin ki orucu bitiresin. E şimdi şehir hayatında herkes bu şartlarda nasıl ayı gözetlesinler? Dolayısıyla şeriatın bir kısmı diyor ki ayı gözetlemek gerekir. Herkes gözetleyecek. Görünce başlayacaklar. Hakikaten köyde yaşayan, yalnız yaşayan, badiye dediğimiz uzak ülkelerde yaşayan, şehirden uzak olan ülkelerde yaşayan insanlar aya bakacaklar, oruçlarını tutacaklar. Aya bakacaklar, oruçlarını açacaklar. Ne kadar güzel değil mi? Onların durumları ne kadar münasip diyor. Kendi verdiği örnek. Ama şehirde yaşayan insanlar her birinin araştırma imkanı da yok. Zaten onların bir teknikle, teknolojiyle, ilimle heyetler kurup araştırma imkanları da var. Heyetler kurarlar. Hesap ehline değişik kendi bulundukları zamanın şartlarına göre ayı gözetlerler. O heyetin verdiği karara göre oruçlarına başlarlar. Heyetin verdiği karara göre oruçlarını bırakıp Ramazan oruç ayını bitirirler ve bayramlarını yaparlar. Ne kadar münasip değil mi? İki taraf için. Bir örnek daha veriyor. Mesela diyor Hanefilere göre sabah namazını geç kılmak daha faziletlidir. Şafilere göre erken kılmak. Niye? Şimdi bak Şafii dedik ya hep köylerde çalışanlar, işçilik yapanlar vesaire erken kalkacak kardeşim ve namazını erkenden kılıp işine başlayacak. Ne kadar münasip değil mi? Allah'ın hikmetine ne kadar uygun. Şehirdeki insanlar biraz geç kalkarlar. Kalkar, namazını kılar ve işine gider. O da şehir hayatına münasip. Böyle şeriatın, dinin, mezhepler içerisindeki farklı görüşlerinin iki kanalda toplandığını ve biri ikisinin de hak olduğunu ve herkesin bu mezheplere uyarak durumuna göre din yaşaması gerektiğini ifade ediyor. Üstadımız da onu örnek vererek ondan bize nakilde bulunuyor. Özetlemek gerekirse, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra tek din, tek peygamber, tek kitap. Bütün beşeriyete kafi geliyor. Bütün zamanlara. Ancak insanların toplum şartları, kültür seviyeleri, anlayışları ve mizaçları, huyları, alışkanlıkları bir olmadığından mezhepler farklı farklı mezhepler olmuştur. Her mezhebin görüşü de o mezhebi benimseyenlerin fıtratlarına çok münasip düşmüştür. Bize bu mezhepler nasip eden Allah'a hamdolsun. Ve her kardeşimiz mensubu olduğu mezhebine uymakla dinli yaşayacak. Mezhep değiştirebilir mi? Değiştirebilir. Şartları değişmiştir. İmkanları farklılaşmıştır. Bulunduğu ortam farklı farklı olmuştur. Bu ortamda şu mezhebe göre yaşarsam daha rahat ederim diyorsa hiçbir şarta, hiçbir yemine, hiçbir kefarete gerek kalmadan o geçmek istediği mezhebi öğrenip hemen geçebilir. O mezhebe göre hayatını devam ettirebilir. El Fatiha.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz.